Ayrım 41.
Hobbes'un devlet kavramı cisim anlayışına dayanır. Ona göre devlet bir cisimdir, hem de yapma bir cisim, yapma bir yaratıdır. İnsanlar daha önceleri devlet, toplum halinde yaşamamışlardı. Devletin yapma olduğu gerçek bir şey olmadığından da anlaşılır. Nasıl doğada asıl gerçek olan tek tek cisimler ise, nasıl bütün geri kalan şeyler bu tek tek cisimlerin bir araya gelip etkilenimlerinden oluşuyorsa, bunun gibi insanların bir arada bulunuşları da devlette, toplumda ancak bireyler gerçektirler. Dolayısıyla da devlet, bireylerin bir araya gelip etkilenimlerinden meydana gelmiş olan kurumların toplamından başka bir şey olamaz. Onun için bir tek insan var, bunun yanında olup gerçek gibi olan, hatta gerçeklik derecesi daha da yüksek olan bir de devlet var denemez. Gerçek olan yalnız bir bağ ile bağlı olmayan doğa insanı ve aslında kendisinin koymuş olduğu belli yasalarla eylemleri daraltılıp sınırlanmış olan yurttaştır. Ancak devletin yapma bir şey olması onun zorunlu olmadığı, bir nedeni olmadığı demek değildir. İnsanın bütün eylemleri zorunlu olan nedenlerle belirlenmiştir. Bundan dolayı da devletin doğuşunu ve yapısını yani özünü hep nedenleri arayıp bulan bilim ile kavrayabiliriz. Hobbes, devletin kuruluş ve işleyişinin nedenini aramaya da insan öğretisiyle elbette naturalist bir antropoloji ile girişir. Bu öğretiye göre insan her şeyden önce kendi varlığını ayakta tutmaya, koruyup sürdürmeye çalışır. Bu onun ana güdüsüdür. Onun bütün eylemlerini belirleyen bu güdüdür. Bu da insanı doğa nimetlerinden elden geldiğince çok yararlanmaya sürükler. Ama bu yüzden de herkes ister istemez birbirinin düşmanı olur ve herkesin herkese karşı savaşı durumu, bu durumda insan savaşın kurtudur. Ancak genel bir düzensizlik yaratan bu durum, insanın ana güdüsü olan kendi varlığını korumayı istemesine pek aykırıdır. Bu bakımdan çok tehlikelidir. İşte yine o varlığını korumak güdüsü, bu durumdan kurtulup herkesin güvenliğini sağlayan bu durumu bulmaya insanı zorlamıştır. Bu da ancak dünya nimetlerini edinmede kullandıkları kuvvet araçlarına başvurmaktan vazgeçtiklerinde, insanların aralarında birbirlerine söz vermesiyle ve bu kuvvet araçlarını kendisine hep birlikte itaat edecekleri bir kişiye devretmek için aralarında anlaşmalarıyla bulunabilir. Bu sözleşme, bu anlaşma ile devletle kurulmuş, doğa durumundan yurttaşlık durumuna geçilmiş olur. Yurttaşlık durumunun özelliği, bireylerin birbirine aykırı olan birçok istençleri yerine birliği olan tek bir istencin geçmiş olmasıdır. Şimdi hak ile haksızlığın, iyi ile kötünün sözü ancak devlette edilebilir. Doğal durumda insan bencil bir açıdan ancak varlığını korumaya çağırayan şeye haklı ve iyi der, bu bakımdan zararlı olanlara da haksız ve kötü der. Kendi gücüyle elde edilip de varlığını korumaya yarayan her şey üzerinde bu insanın bir hakkı vardır. Bu durumda elbette herkes için iyi ve kötü başka başkadır ve herkesin her şey üzerinde hakkı vardır. Ama genel güvenlik herkesin üzerine birleştiği bir amaç olunca bir takım ortaklaşa değerlemeler de ortaya çıkar. Artık iyi bu güvenliği sağlayan bir davranıştır. Artık her şey üzerinde hak iddia etmenin bir kısmından vazgeçmek iyidir. Herkesin sözünü tutması, üzerine aldıklarına bağlı kalması, inanılır güvenilir olması iyidir. Çünkü genel güvenlik bunlara dayanır. Buna aykırı oldukları için de örneğin hırsızlık, insan öldürme ve benzeri haksızlık sayılır. Böylece de herkesin üzerinde birleştiği doğal hukuk ya da ahlak meydana gelir. Hobbes'a göre bu iki kavram aynı anlama gelirler. Ama doğal hukukun diğer ve isterleri ancak yurttaşlık durumunda devlet halinde pratik bir önem ve değişmez bir anlam kazanırlar. Ancak o zaman sözleşmelerin bozulması haksız bir şey anlaşılır. Örneğin hırsızlık doğal hukuk bakımından bir haksızlıktır ama hırsızlığın ne olduğunu yasanın belirtmesi, yani hırsızlık birinin hukukça mülkiyeti diye tanınmış malını bir başkasının hakkı aykırı olarak almasıdır demesi gerektir. Demek ki hırsızlık kavramı bir hukuk düzeninin varlığını gerektirmektedir. Devletin kurulmasından önce doğal hukukta yalnız tek bir düşünce vardır. İnsanları birbirine karşılıklı olarak bağlayan genel hükümler olacaktır ve olduklarında bunları bozmak haksızlıktır. Ama bu hükümlerin kendileri ve onlarla birlikte ahlak kavramları değişmez anlam ve içeriklerini ancak devletin yasalarıyla pozitif hukukla kazanırlar. Şu halde ancak devlet yüzünden birliği olan belirli bir doğal hukuk vardır. Şimdi bireylerin kuvvet araçlarına başvurmadan vazgeçip bu haklarını bir kişiye devretmeleriyle kurulan devletin ödevini yerine getirebilmesi için tam ve kesin olması gerektir. Tek kişinin devlet karşısında hiçbir hakkı olamaz. Devletin istenci tek kişinin karşısında tam anlamıyla egemendir. Devletin gücü ya mutlaktır ya da bir hiçtir. Hobbes, devlet felsefesinin geliştirdiği ana eserinde Nevatia'nın adını Tevrat'ta geçen bir tevrin adını vermiştir. İşte herkesin herkesi savaşmasını, anarşiyi önlemek için kurulmuş olan devlet de ödevini gerçekleştirebilmesi için böyle bir dev olmalıdır. Devletin sınırları devletin gücünü gösterebildiği yere kadar uzanır. Bu gücün tükendiği yerde devlet sona erer. Hobbes'un ilkelerine en çok uyan yönetim biçimi de mutlak hükümdarlık yani monarşidir. Devlet istencinin birliği en iyi tek bir hükümdarın istenciyle sağlanır. ama bu çoğunluk istencinin, örneğin seçilmiş bir parlamentonun mutlak egemenliği de Hobbes'un ilkeleriyle uzlaşabilir. Yeter ki dağınık, birbirine aykırı olan birçok istençler yerine tek bir istenç, bu ister bir kişinin isterse çoğunluğun istenci olsun, geçsin. Hukuk ve ahlak gibi dini de Hobbes devlete bağlar. Dinler doğanın hesap edilemeyen güçleri karşısında duyulan korkudan, çok tanrıcılık, perilere, cinlere inanış ve en yüksek neden üzerindeki düşünmelerden, tek tanrıcılıktan doğmuşlardır ve çok çeşitlidirler. Her birine göre de kendi inancı doğru, ötekininki yanlış ve boştur. Ama doğru inanç ile yanlış inanç arasındaki bu ayırma, rastlantıya, tek kişinin keyfine bağlı olmaktan kurtularak değişmez, belli anlamını yine devlette kazanır. Din devletçe meşru sayılan bir inançtır. Hobbes'un yaşadığı yıllar yurdu İngiltere için bir tedirginlik, bir anarşi dönemiydi. Bilimsel çalışmalarını huzur içinde yürütebilmek için Hobbes ömrünün hemen hemen 20 yılını Fransa'da geçirmişti. Onun anarşiyi önleyebilmek, yurdunda eksik olan her şeyi genel güvenliği sağlayabilmek için devleti dev gibi bir güçlü göstermek istemesini kendi hayatının yaşantılarıyla açıklayabiliriz. Esasen hayata yakın olma, düşüncelerin yaşamlarından çıkarma İngiliz düşünürlerinin çoğunun bir özelliğidir. Okazyonistler. Hobbes'un felsefesi, Descartes felsefesinin yöntem ve kavramlarından bir kısmını benimsemekle birlikte başka etkileri de Bacon, Gassendi içine alıp biçim kazanmış olan bağımsız bir sistemdir. Hobbes gibi Descartes felsefesine karşı olanlar yanında bu felsefeye doğrudan doğruya bağlananlar da asıl kartezyanizmler var. Ana tutumu bakımından 17. yüzyıl felsefesinin bir Descartçılık sayılabileceği söylendiydi. Çünkü bu felsefe hep Descartes'in şu ya da bu sorununu çıkış noktası olarak alır, şu ya da bu sorunu ile tartışılarak gelişir. Nitekim Pascal ile Bayle'de de başlıca yöntem problemi, Descartes'in her şeyi bize kesin olarak öğretebileceğini ileri sürdüğü genel yöntemi üzerinde Descartes ile tartışmışlar, birinin mistizmi ile ötekinin septizmi bu tartışmalardan doğmuştu. Onlara göre matematik yöntem, dolayısıyla aklın yolu, Descartes'in ileri sürdüğü gibi insan bilgisinin her korkusunu tam bir güvenlikle kavratacak gibi değildir. Yani evrensel bir yöntem olamaz. Aklın açıklamada başarısız kaldığı konularımız da hem de bizim için pek önemli ve hayati olan konular da var. Nitekim Pascal'e göre insanın niteliği, insan hayatının bir mecesi konuları bunların arasında yer alır. Descartes felsefesinin görüş ve anlayışı içinde yetişen başka bir takım düşünürler de bu felsefenin başka bir ana düşüncesini, dualizmi kendilerine çıkış noktası yapmışlar, başlıca bu sorunu çözmeye uğraşmışlardır. Descartes, gerçeği cismin dünyası ve ruhun dünyası diye ikiye bölmüştü. Cisim ile ruh iki ayrı tözdürler. Yapı ve özce birbirinden kökten ayrılırlar. Cisim yer kaplar, ruh düşünür. Bunlar da birbiriyle bağdaşmayan niteliklerdir. Bilinçli olan, düşünen yer kaplamaz, yer kaplayanın bilinci yoktur. Ama bu iki ayrı töz, insan adını verdiğimiz varlıkta bir arada bulunmaktadırlar. İnsanın örgüsü bu ikisinden dokunmuştur. Öyleyse bu iki töz arasındaki bağlantıyı ne diye anlamalı? Descartes kendisi bu bağlantıyı empirik bir olgu diye kabul etmiş, karşılıklı bir etki, bir işbirliği diye anlamıştı. Ancak bununla işin güçlüğü giderilmiş olmuyordu. Descartes'inki inandırıcı bir açıklama değildi. İki tözü öylesine bir kesinlikle birbirinden ayırmıştı ki bu ayrılık aşılmaz bir uçurum gibi görünüyordu. Kendi içlerine kapalı olan bu dünyalardan her birinde olup bitenleri anlamak kolaydı. Cismin dünyasındaki bütün değişmeler hareket yüzündendi, ruhun dünyasındaki bütün oluşlar bilincin türlü haller almasıydı. Bir düşüncenin nedeni başka bir düşünceydi. Ancak dışarıdaki bir hareket nasıl bir duyumun nedeni olabilirdi? Bilincin içindeki bu bir istenç edimi dışındaki bir hareketin nasıl nedeni olabilir? Bir rengi görmemek, cisimler dünyasındaki bir olayın ruhta bir etki yaratması demektir. Kolumu kaldırmam da bilinç çerçevesinde olup biten bir olayın, istemenin bilinç dışındaki dünyada bir etki yaratması demektir. Oysa bu iki dünya aşılmaz sınırlarla birbirinden ayrılmıştı. Bu dünyadan ötekine geçiş nasıl oluyor? Descartes'in açık bıraktığı bu ruh ile cisim, beden arasındaki bağlantı problemi onun izinde yürüyen bir takım düşünürlerin başlıca konusu olacaktır. Göllings. Bunların başında Anvers'te doğan, Leuven ve Leyden Üniversitelerinde profesörlük yapan Arnold Göllings 1624-1669 gelir. Göllings de Descartes gibi düşünüyorum öyleyse varımı, düşünen beni her türlü bilgi için sağlam bir çıkış noktası olarak alır. Ona göre bilincin halleri iki öbeğe ayrılırlar. Duymak, istemek, yargıda bulunmak gibi bizim kendimizden türeyen, kendimizin yarattığımız, yaratıyoruz diye yaşadığımız haller, bir de duyumlar. Bu sonuncular bilinçte yaratılmış olmayıp bize verilmişlerdir. Bunları biz yaratamadığımıza göre nedenleri de bilincin dışında olacaktır. İnsan nasıl yaratıldığını, nasıl meydana geldiğini bilmediği şeyi de kendisi yaratmış olmaz. Kendi vücudundaki hareketleri, hele başka cisimlerdekine nasıl meydana getirdiğimi kesin olarak bilemiyorum. Sinirlerin uyarılınca bir ruh olayını nasıl meydana getirdiklerini de bilemiyorum. Yalnız benim istencime bağlı olmayan bir takım tasarımların bende meydana getirildiğini deneylerimle biliyorum. Ama bu deneyler de bu etkiyi meydana getirenin kim olduğunu bana bildirmiyor. Bunun üzerine bir şey öğrenemiyorum. Ben kendim burada yalnız seyirciyim, aktör değilim. Vücudum da sadece bir alet. Vücudum ruhumdaki duyumun nedeni olmadığı gibi ruhumda meydana gelen isteme de vücudumun hareketinin doğrudan doğruya bir nedeni değildir. Dışımdaki uyarma ile içimdeki isteme, bunlar ruhumda bir duyum, vücudumda bir hareket yaratmak için yalnız birer vesiledirler. Bunlar asıl nedenler değil, vesile nedenlerdir. Bu olayların asıl nedeni Tanrı'dır. Tanrı bedenindeki uyarma dolayısıyla bu vesileyle ruhumda bir tasarım meydana getirir, bir isteme vesilesiyle vücudumda bir hareket yaratır. Ruh ile beden, vücut arasındaki ilgiyi böyle anlayan bir görüşe okazyonizm, bundan yana olanlara da okazyonistler denir. Tanrı her vesileyle doğrudan doğruya işe karışıyor mu? Yoksa beden ve ruhun birbirine uygun işlemesini baştan beri böyle mi ayarlamış? Bu anlayışların ikisi de Göring'de de var. Daha doğrusu başlangıçlarda Tanrı'nın her vesileyle işe karıştığını, aracılık ettiğini kabul ederken, sonraları beden ile ruh arasındaki bağlantıyı baştan beri büyük bir ustalıkla birbirlerine göre ayarlanmış iki saatin birlikte işlemelerine benzetir. Birinin işlemesinin nedeni öteki olmadan. Başlangıçta yalnız insandaki beden-ruh ilişkisini açıklamak için kullanılan okazyonizm, daha sonraları bütün var olanları içine alan genel bir metafizik nedensellik teorisi yapmıştır. Başlangıçta birbirinden büsbütün ayrı olan iki tözün cisim ile ruhun karşılıklı etkileri bir problemdi. Sonraları bir cismin başka bir cisim üzerine etkisinin de kavranılamaz olduğu ileri sürülmüştür. Bir nesnenin başka bir nesnede bir değişiklik meydana getirmesi nesnenin kavramında bulunmayan bir şeydir. İki nesne arasındaki nedensellik bağı mantıkça kavranılır bir şey değildir. Bundan dolayı cisimler arasındaki ilgilerden meydana gelen değişiklikleri de vesilelere bağlamalıdır. Sonlu nesneler birbirini etkileyemezler. Birinin öteki üzerinde bir etkide bulunması olanaksızdır. Böylece Göring's cisimlerin etkin, aktif olmayı kandırmış oluyor. Etkiyen, etkin olan biricik varlık Tanrı'dır. Sonlu tözler etkin değildir. Yalnız sonsuz töz Tanrı etkindir. Göring's ahlak öğretisini de bu metafizik okazyonizm üzerine kurmuştur. Kendimiz bir şey yaratamadığımıza, Tanrı'nın bizde meydana getirdiklerinin yalnız seyircisi olduğumuza göre, Tanrı'nın kurmuş olduğu düzene alçak gönüllükle razı olmak en yüksek erdemdir. Ruh, kendisiyle hiçbir gerçek ilgisi olmayan madde dünyasında hiçbir şeyi istememeli, hiçbir şeyi özlememelidir. Esasen hiçbir şey üzerinde hakkımız yok, kendimiz üzerinde bile. Hepimiz Tanrı'nın istencine sıkı sıkıya bağlıyız. Onun için elden geldiğince mutlu olmaya değil, ödevlerimizi yerine getirmeye çalışmalıyızdır. Bu da ancak kendimizi Tanrı'ya ve onun örneği olan akla tam olarak vermekle, Tanrı'yı sevmekle gerçekleştirilebilir. Dış ilgilerden sıyrılmak, kendimizi akılla çalışmaya vermek, kendimizi ve dolayısıyla Tanrı'yı bilmek, çünkü kendimizi bilmek Tanrı'yı bilmektir, bizi ruh başarısına ulaştırır, bize en yüksek iyiyi buldurur. Göring'in öğretisi mistik bir renk taşımaktadır. Bu öğretide ruh, cisim ile her türlü gerçek bağlantıdan yoksundur. Yalnız Tanrı ile doğrudan doğruya ilişki halindedir. Bundan dolayı insanın kendisini bilmesi, aynı zamanda Tanrı'yı da bilmesidir. Kendimizi bilmemiz yolu üzerinden Tanrı'yı bilmeye ulaşmak, mistiklerde hep rastlanan bir yöntemdir. Bütün dış ilgilerden sıyrılıp, objeden tamamıyla kopup, salt süjeye varınca, burada Tanrı ile karşılaşılır. Descartes'in kendimizi bilmemizi felsefesine çıkış noktası yapması, bunun en sağlam bilgimiz olarak alması, kendisine bağlananları mistik bir gelişmeye yol açmalarına elverişliydi. Ancak Descartes'in kendi felsefesi din gereksinmesine karşı ilgisizdir. Onda din ile felsefe arasında ancak dıştan bir bağlantı var. Bundan sonra ise içten bir bağlantı kurulmaya çalışılacaktır. Göring's bu çığırı açanlardan biridir. Onun felsefesi Descartes'in tam bir açıklık ile seçikliğe varmaya çalışan rasyonalizmle mistik öğeler karıştırmıştır. Rasyonalizm ile mistizmin bu birbirine karışmaları, bu bakımdan birbirine çok aykırı olan rasyonalizm ile mistizmin birbiri içine girmeleri, Descartes felsefesini kendilerine çıkış noktası olarak alan, bundan sonra düşünürlerde, Malebranche ile Spinoza'da hatta Leibniz'de daha da ileri gidecektir. Malebranche. Okazyonizmi son sınırlarına kadar vardıran Nicole Malebranche 1638-1715, 17. yüzyılda Descartes'ten sonra Fransa'nın en büyük filozofudur. 1638 yılında Paris'te büyük bir memurun oğlu olarak dünyaya gelen Malebranche, çocukluğundan beri zayıf bir bünyesi olduğundan sakin, düşünme ile geçen bir hayatı aramış ve bulmuştur da. Daha 22 yaşındayken dünyadan çekilip kendilerini bilimsel çalışma ile dini mukabeleye vermiş kimselerin içinde toplandıkları Oratorium adlı bir tarikata girdi. Başlıca Augustinus'a bağlanan bu tarikat çerçevesinde ömrünün büyük bir kısmını düşünme ve çalışma ile geçirdi. Bir rastlantı ile tanıştığı Descartes felsefesi kendisini öyle sarıyor ki bunu felsefeyi az zamanda iyice kavrayıp ileri götürecek bir duruma getiriyor. Bundan sonra adını da ününü de bu felsefeyi geliştirmesine borçlu olacaktır. 1675 yılında ana eseri olan La Recherche de la Vérité, Doğrunun Aranması yayınlanmış, bundan 13 yıl sonra da öğretisinin bir özeti gibi olan Metafizik ile Din Üzerine Konuşmalar adlı yapıtı çıkmıştır. 1715 yılında söylendiğine göre İngiliz filozofu Berkeley ile yapmış olduğu bir görüşmeden duyduğu heyecan yüzünden öldü. Malebranche'ın felsefesi için de çıkış noktası Descartes'in töz anlayışıdır. O da bu kavramın güçlüğünü okasyonist bir görüşle çözmeye çalışmıştır. Görings gibi Malebranche için de ruhi töz ile maddi tözün birbiri üzerinde bir etkileri olamaz. Büsbütün ayrı yapıları olan iki töz arasında bir bağ kuran Tanrı'nın aracılığıdır. Bu düşüncenin taşıdığı sonucu da Malebranche tam bir kesinlikle ortaya koyar. Sonlu tözler ne ruh ne de cisim etkin değildirler. Bütün etkinliğin tek nedeni sonsuz tözdür, Tanrı'dır. Cisimde onu kendi kendine hareket ettiren bir kuvvet yoktur. Cisim hareket ettiren değil, hep hareket ettirilendir. Cisimde bulduğumuz kuvvet onun kendisinin olmayıp tanrısal kuvvetin bir parçasıdır. Demek ki cisimler ruh üzerinde bir etkide bulunmadıktan başka birbirlerini de etkileyemezler. Tanrı hem biricik yaradan hem de biricik etkin olan varlıktır. Nesnelerin kendileri etkin olmayıp Tanrı'nın etkileridirler. Evrende eylemde bulunan tek varlık Tanrı'dır. Burada bütün olup bitenlerin gerçek nedeni O'dur. Beden ile ruh arasındaki bağlantıyı kurup düzenleyen de, cisimler arasındaki etkileri aracılık eden de O'dur. Ruh da bağımsız bir töz değildir. Ruhta olup bitenler de ancak vesile nedenlerdir. Bir cisim kendisine çarpan bir başka cisim yüzünden harekete geçiyorsa, buradaki hareketin nedeni çarpan cisim değildir. Bu cisimlerin çarpışıp bu arada hareketin birinden ötekine aktarılması, bütün hareketlerin gerçek nedeni olan Tanrı'nın istencini gerçekleştirmede yalnız bir vesiledir. İnsan ruhu içinde durum böyledir. Tanrı'nın etkisi olmadan insan ruhu ne algılayabilir ne de isteyebilir. Tanrı ruha ve cisme kendi gücünden bir kısmını vererek onları da etkin kılmıştır denemez. O zaman Tanrı'nın tanrılar yaratması gerekirdi, bunu da o yapamaz. Nasıl gerçek din tek bir tanrının olduğunu bildiriyorsa, gerçek bir felsefe de tek bir nedenin olduğunu öğretir. Ruh cisimden büsbütün ayrı, bunların arasında doğrudan doğruya hiçbir bağlantı yok. Üstelik ruh bağımsız da değil, etkilemesinde Tanrı'ya bağlı. Öyleyse ruhta cismin tasarımı, bilgisi nasıl bulunabiliyor? Malebranche'a göre insanın bilgisi ne kendisinin bir yaratması ne de cisimden edindiği bir şeydir. Bu bilgiyi onun ruhuna koyan, yerleştiren Tanrı'dır. Bilgimizin temel öğeleri Tanrı'yı bilmek ile kendi bilincimizi bilmektir. Daha doğrusu ikincisi birincisi ile birlikte verilmiştir. Çünkü bizim için en açık ve seçik olan tasarım Tanrı tasarımıdır. Kendi varoluşumuzu da böyle açık ve seçik olarak bilmemiz, kendi üzerimizde olan tasarımlarımızın Tanrı tasarımı içinde erimiş, kaynamış olmasından, kendimizi tanrısal varlığın bir parçası olarak bilmemizden ileri gelir. Bir ana görü bize Tanrı'yı ve onunla birlikte kendimizi kavratır. Demek ki her şeyi Tanrı dolayısıyla Tanrı'nın aracılığı ile biliriz. Başta kendimizinki olmak üzere kendi ruhumuza benzeterek öteki ruhları da cisimleri de hep Tanrı yüzünde de öğreniriz. Malebranche'ın kendi deyişiyle söylersek biz her şeyi Tanrı'da görürüz. Dolayısıyla bütün nesneler Tanrı'dadır. Cisimlerin tasarımlarını bize veren Tanrı'dır. Bütün bilgimiz Tanrı'nın içimizdeki bir ışığıdır, onun bizi aydınlatmasıdır. Bu tasarımlar önce onun kendisinde de var. Ancak Tanrı'da bir olduğuna göre bu tasarımları cisimden edinmiş olamaz. Bunları o kendisi kendiliğinden yaratmıştır. Malebranche'a göre Tanrı'da bir ideal cisimler dünyası vardır. İdeal cisimler reel cisimlerin asılları, örnekleridir. Tanrı reel cisimleri bu ideal cisimlerin örneklerine göre yaratmıştır. Bu düşünce Augustinus üzerinden geçerek gelen yeni Platonculuğun etkisidir. Şimdi bizim bildiklerimiz reel nesnelerin kendileri olmayıp Tanrı'nın ruhundaki bu idelerdir. Tanrı'nın düşüncelerini öğrenmekle biz gerçek dünyayı da öğrenmiş oluruz. Tek tek cisimlerin uzamı olan ilişkileri ne ise tek tek ruhların Tanrı'ya olan ilişkileri de odur. Nasıl cisimler uzamın değişmelerinden başka bir şey değillerse ruhlar da Tanrı'nın başkalaşmalarından başka bir şey değildirler. Malebranche'ın kendi deyişiyle uzay cisimlerin Tanrı'da ruhların yeridir. Bu anlayışta son sözler ruhta, cisimde bağımsız olmaktan çıkıp sonsuz tözün, yetkin ve mutlak varlığın ancak eksik partisipasyonları yani tanrısal varlığa katılan, bu varlıktan pay alan şeyler olmaktadırlar. Malebranche'ın ahlak öğretisi de bu metafizik görüşüne dayanır. Bu evrendeki bütün var olanlar ancak Tanrı'nın birer görünüşü, çeşitli biçimler kazanması ise bütün istemelerimizin sonunda ulaşmaya çalıştıkları erek de Tanrı olacaktır. Her isteme ne kadar aşağı bir basamakta olursa olsun aslında bir Tanrı sevgisidir. Ancak nasıl tek tek nesneler Tanrı'nın özünden eksik bir pay alma ise tek tek istekler de Tanrı sevgisine eksik bir katılmadır. bir istek bütünü gözden kaçırılıyor, yalnız ve yalnız tek objeye yöneliyorsa yanlıştır, çarpıktır. Çünkü isteğe tek başına konu olan nesne sonunda bütünün bir görünüşünden başka bir şey değildir. Onun içindir ki doğru ve yerinde bir istek en yetkin objeye, yani Tanrı'ya karşı duyulan istektir. Eylemlerimizin en olgunu, eksik olan tek tek nesnelere bağlanmaktan kendimizi kurtararak, bu dünyayı unutarak Tanrı'yı istemektir. Tam olan bir Tanrı sevgisine yükselmektir. Mutluluk ancak ruhların ruhunu özleyip onu bulmak ve bilmektir. Malebranche'ın felsefesi, Augustinus ile Descartes'in felsefelerini kaynaştırmaktan oluşmuştur. Bu iki felsefe Tanrı'yı bilmek ile insanın kendisini bilmesini, bu iki bilgi çeşidini sıkı sıkıya birbirine bağlar. Descartes kendi bilincinin var olduğunu tanıtlayınca bunun içinde Tanrı idesi kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Tıpkı Descartes gibi kökten bir şüphenin içinden geçerek bilincinin varoluşuna ulaşan Augustinus da kendimizi bilmemizi Tanrı'yı bilmemiz için de eritir. Tanrı bilgisini her türlü bilginin temeli olarak alır. Ancak bu iki bilginin bu kaynaşmaları Descartes'te daha sonra çok daha teorik bakımdadır. Augustinus da ise dini bir yaşantıdan doğmuştu, bu yüzden de mistizme çok yaklaşmaktadır. Çünkü mistikler her türlü bilginin kökünü gönülde bulurlar ve bütün bilgiyi insanın kendi içinde Tanrı'yı bulup görmesinden türetirler. Spinoza. Malebranche'ın felsefesi Descartes'in rasyonalizmi ile Augustinus'un mistizmini bir uzlaştırma denemesidir. Birbirlerine birçok bakımdan karşıt olan rasyonalizm ile mistizmi aynı bir sistem içinde bağdaştırmak denemesi Malebranche'da bitmeyecek, onun çağdaşlarında ve kendisinden sonrakilerde de sürüp gidecektir. Bu deneme özellikle 17. yüzyılın en büyük düşünürlerinden Spinoza'da en yüksek noktasına erişecektir. Spinoza'nın bütün yaşam ve düşüncesini yöneten temel güdü Tanrı sevgisidir. Bu mistik düşüncedir. Onun sisteminin pek rasyonalist olan biçimi, geometrik yöntemi, baştan aşağı dedüktif olan kuruluşu tam bir Tanrı sevgisini arayan özleminin bir aracıdır. Malebranche her şeyi Tanrı'da görüyordu. Spinoza'nın sistemi ise tam bir panteizmdir. Onun öğretisi her şeyde Tanrı'yı bulur. Evren Tanrı ile doludur. Evren Tanrı'nın kendisidir. Oysa Malebranche'da evren Tanrı'da idi. Baruch Spinoza 1632-1677 Amsterdam'a ticaretle uğraşan bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Portekiz'den Engizisyon'un baskısından kaçarak o sıralarda Avrupa'nın en özgür ülkesi olan Hollanda'ya yerleşmişti. Ama babasının hamam olarak yetişmesini istedikleri Spinoza, öğretimini Amsterdam'da din adamları yetiştiren Yahudi okulunda yaptı. Burada başlıca kutsal kitaplar, Talmud, büyük Yahudi skorastikleri ile yorumcularının yapıtlarıyla tanıştı. Ancak bu okuldaki öğrenim kendisini pek sarmadı. Bundan sonra bir aralık incelediği ortaçağ Yahudi mistizmini, Kabala'yı da pek kandırıcı bulamayınca devrimin büyük düşünürlerine, yeni bilime yöneldi. Kendisinden Latince dersi aldığı bir hekim onu yeni doğa bilimiyle tanıştırdı. Onu Bacon, Descartes, Hobbes gibi yeni filozofların düşüncelerini benimsemiş olan Hristiyan aydınların çevresine soktu. Bu arada Spinoza bir de Rönesans'ın coşkun panteist filozofu Gordina Bruno'nun eserlerini okudu. İşte bütün bu etkiler onu Yahudi inanç ve görüşlerinin dışına çıkardı. Onun bu gelişmesinden zaten hoşlanmayan hahamlar Havra'ya gelme işini vesile yaparak onu sorguya çektiler. Önce bir uzlaşma yolu aradılar, susacağını ve dinine bağlı kalacağını yemin etme koşuluyla kendisine maaş bağlanacağını vaat ettiler ama Spinoza razı olmayınca son adımı da atarak onu Yahudi cemaatinden çıkardılar. Bu olay Spinoza'nın yaşamında bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra o hiçbir dine girmeyecek, tam bir yalnızlık içinde yaşayacaktır. Önceleri birkaç yer değiştirdi, sonunda Lahey'de kendisini tamamıyla bilimsel çalışmalarına verebileceği sakin bir hayata kavuştu. Burada kendisine yapılmak istenen yardımları kabul etmeyerek pek sade hayatını optik camlar yapmakla kazandı. Bir aralık Franz Kontu Karl Ludwig, Descartes'le mektuplaşan Prenses Elizabeth'in kardeşi, kendisini Heidelberg Üniversitesi'ne felsefe profesörü olarak çağırdıysa da Spinoza çekildiği köşesini bırakmadı ve hiçbir değişiklik olmadan ömrünün sonuna kadar bu sessiz ve yalnız hayat içinde yaşadı. Kendileriyle sık sık yazıştığı Amsterdam'daki yakın dostlarının ısrarları üzerine yayınladığı bir eserinin Politikus, uyandırdığı tepki üzerine bundan böyle hiçbir şeye yayınlamaya karar verdi. Gerçekten de Descartes'in felsefesini açıklayan bir küçük kitabı ile sözü geçen yapıtta başka hiçbir eser kendisini yaşarken çıkmadı. Ama başta Etika olmak üzere yapıtlarını yakın dostları müsvedde halini görmüşlerdi. Hatta o zaman kendisinden epey genç olan Leibniz Lahey'de onu ziyaret ettiğinde ona da Etika'nın bazı parçalarını okumuştu. Daha 45 yaşındayken 1677 yılının 21 Şubat günü birkaç zamandan beri çektiği veremden öldü.